Ayrım 6.
Yurttaşların hayat standartının yükseldiği oranda fiyat düşmeleri ve gelir artışlarıyla talep esnekliği pratikte sıfır olan, örneğin temel gıda maddelerinin bugünkü durumu gibi, mal ve hizmetlerin sayısı da artacaktır. Başka bir deyişle, bu iki nedenden dolayı plan ekonomisinin ilerlemesi, giderek artan bir çoklukta mal ve hizmetin ihtiyaca göre dağıtılmasına izin verecektir. Meta ve para ekonomisinin yavaş yavaş ortadan kalkacağını gösteren bir başka kanıt da otomasyondur. Malların ve hizmetlerin üretiminde görülen fazlalık, doğrudan harcanan her insan emeğinin giderek artan bir hızla üretim sürecinden ve hatta dağıtım sürecinden otomatik elektrik santralleri, uzaktan yönetilen yük trenleri, self-servisli dağıtım merkezleri, mekanik ve otomatik büro işleri vesaire uzaklaştırılmasıyla el ele gitmektedir. Ne var ki canlı insan emeğinin üretim sürecinden çıkarılması ücretin üretim masraflarına dahil olmayacağı anlamına da gelir. Dolayısıyla otomasyon meta ekonomisinin anlamsızlığını kanıtlamakta, meta ekonomisinin tükenmesine yol açmaktadır. Sosyalist plan ekonomisinin uygulandığı ülkelerde sosyal ücretin gerçekten önemli alanlara, örneğin bütün sağlık hizmetlerine ve kitle ulaşım araçlarına yayılmış bulunması bu bağlamda ilginçtir. 4. Kapitalizmde yaşama biçimi olarak yabancılaşma. A. Yabancılaşmanın ekonomik ilişkilerden türemiş olması. İnsanlar gösterdikleri faaliyetlerle içinde birlikte yaşadıkları toplumsal ilişkileri yaratırlar. Toplumsal ilişkiler ilk planda üretim ilişkileridir. Ya da başka bir deyişle insanların çalışmasının, malların üretimi ve paylaştırılmasının toplumsal olarak örgütlenmesidir. Diğer bütün toplumsal ilişkiler hukuki, politik, askeri, kültürel, eğitimle ilgili vesaire ilişkiler. Bu ekonomik ilişkileri temel alır ve onun üstünde düzenlenir. Toplum düzenimiz bütün hiyerarşileri, kurumları ve yasalarıyla bize ne kadar anonim ve gizemli gelirse gelsin, bu düzen insan faaliyetinin tarihi bir sonucundan başka bir şey değildir. Yabancılaşmanın en belirgin özelliği insanların kendi yarattıkları toplumsal ilişkilere egemen olmaktan çıkmaları, bu ilişkiler tarafından yönlendirilmeleridir. Toplumsal ilişkileri onlara sanki kendi nesnel yasallıkları olan yabancı güçler gibi görünür. İnsanlar artık özgür özneler olarak değil, nesnel yasallıkları işleme koyanlar ya da yabancı şeysel otoritelerin icra organları olarak belirirler. Toplumsal sistem, pazar sistemi, yönetim sistemi vesaire kendi yasalarına göre işler ve insan yaşamak istiyorsa kendi kişisel düşüncelerinden tamamen bağımsız olarak bu yasaların emrine girmek zorundadır. Çoğu kez örneğin ekonomide bu yasalar önce araştırılıp bulunmalıdır ki insanlar onlara daha kolaylıkla ve bir takım sürtüşmelere yol açmadan uyum sağlayabilsinler. Bu da toplumsal örgütlenmenin söz konusu yasalarının ki bunlar burjuva biliminde matematik formülleri halinde bir araya getirilmiştir, bir tür doğa yasaları olarak değerlendirildiğini, en azından böyle sayıldığını açıkça göstermektedir. Bugünkü burjuva toplum bilimleri insanın toplumdan yabancılaştığının su götürmez bir kanıtıdır. Nasıl oluyor da insanların toplumsal ilişkileri onlara karşı bağımsız hale gelebiliyor? Yabancılaşmanın asıl çekirdeği kapitalizmden çok önce basit meta üretiminde vardı. Metaların yalnızca değişim değerleri olarak birbirleriyle ilgili olduğunu ve böylece aynı zamanda insanların ilişkilerini düzene soktuklarını söylemiştik. Böylesine bir diktatörlüğü uygulayabilecek kadar güçlü olan bu değişim değeri nedir? Ve insanlarla metaları değişim değerlerine göre birbirleriyle bağlantıya sokan bu yüce yasa nedir? Marx bu soruların cevabını meta analizinde verir. Metaların ancak üretimleri ve taşınmalarında harcanan emek süresi kadar bir değişim değerine sahip olduklarını saptamaktadır. Bu emek süresinin miktarı değişim değerinin büyüklüğünü belirler. Değişim değerinin büyüklüğü de metaların nicel değiş tokuş ilişkilerini belirler. İşte bu değer yasasıdır ve bütün meta alışverişinin ve mal sahiplerinin arasındaki toplumsal ilişkilerinin temelini oluşturur. Bu yasa genişleyen meta üretiminin tarihi süreci içinde ortaya çıkmış ve insanların bilinçli planı olarak değil de bizzat meta üretiminin bir sonucu olarak kendini kabul ettirmiştir. Burada yabancılaşma bağlamında düşünsel bakımdan önem taşıyan nokta şudur. İnsanlar çalışırlar ve bu çalışma bir şey sıfatında yani metanın değerinde değişim değeri ifadesini bulur. İnsanın bu çalışmasının süresi de değerin büyüklüğünde ifadesini bulur. Ve sonunda çalışan insanların toplumsal ilişkileri şeylerin yani metaların ilişkisinde ifadesini bulmaktadır. Bir formül halinde söylenmek gerekirse insani toplumsal faaliyetin belli momentleri şey dünyasına bu dünyanın kendine özgü nitelikleri olarak devredilmekte Ancak bu sırada onlar bizzat bu şeylerin fiziksel doğasında hiçbir biçimde içkin olmamaktadırlar. Ya da daha kısa belirtelim, insani toplumsal ilişkiler şeyleşmektedirler. Marx bunu şöyle anlatmıştır. Her türlü insan emeğinin eşitliği, bu emek ürünlerinin hepsinin eşit değerde olmaları nesnel olarak ifade edilir. Harcanan emek gücünün bu harcanma süresiyle ölçümü, emek ürünlerinin değerinin niceliği biçimini alır. Ve en sonunda üreticilerin içerisinde emeklerinin toplumsal niteliğinin kendini gösterdiği karşılıklı ilişkiler, ürünler arasında bir toplumsal ilişki biçimini alır. Demek ki metanın gizemli bir şey olmasının basit nedeni, onun içinde insan emeğinin toplumsal niteliği, insana bu emeğin ürününe nesnel bir nitelik damgalanmış olarak, bu şeylerin toplumsal doğa özellikleri olarak görünmesine dayanmaktadır. Üreticilerin kendi toplumsal emek ürünleri ile ilişkilerinin onlarla kendi aralarında bir ilişki olarak değil de, emek ürünleri arasında kurulan toplumsal bir ilişki olarak görünmesindedir. Görüyoruz ki değer yasası gizemli ve insanüstü bir şey olmaktan çıkmıştır. Asla metalların doğal olarak işlerinde bulunan bir özellikten değil ama insanların belli toplumsal üretim ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Değişim değeri metanın kendisinden çıkardığı bir özellik olmayıp insandan aldığı bir niteliktir. Emek ürününe bu niteliği veren ve değer yasasını ortaya çıkaran çalışan insanların belli toplumsal ilişkileri olmuştur. Ancak bu toplumsal ilişkiler tarihi süreç içinde metaların yani şeylerin nesnel ilişkisi biçimine girmiştir. Değer yasası artık şeyler yasası olarak görünmekte ve kendi kaynağının yani kendisini şeyleşmiş olarak gösteren insan ilişkilerinin anlaşılmasına izin vermemektedir. İnsanlar kendi toplumsal emeklerinin özel karakteri sayesinde yarattıkları bir yasanın kölesi olduklarını bilmemektedirler. Bugün bizde tüm burjuva ideolojisinin ve bilimin temelini oluşturan bu büyük bilinç yanılgısına Marx, metafetişizmi diyor. Ve fetişizm içinde insanlar kendi ürünlerine ve kendi toplumsal ilişkilerine yabancılaşmışlardır. Bunlar bağımsızlaşmış olup insanın yani kendilerini asıl yaratanın egemenliğinden sıyrılmış bir durumda kendi hayatlarını sürdürürler. İlerleyen kapitalizmde ücretli emeğin yaygınlaşması topyekün yabancılaşmaya neden olmaktadır. Toplumda iki sınıf oluşmakta ve bunlardan biri meta üretimi için gerekli olan araçları elinde tutmaktadır. Buna karşılık diğerinin elinde kendi emek gücünden başka bir şey yoktur. Emek gücü kapitalist tarafından meta olarak satın alınmaktadır. Böylece işçi kendi emek gücünü kullanma imkanını da kaybetmiştir. Yarattığı ürünler artık onun ürünü değildir. Onlar kapitalistin elinde sermaye kütlesi olarak toplanmakta ve bununla yeni işçiler satın alınabilmektedir. Hatırlayalım, yabancılaşmanın en belirgin özelliği insan ilişkilerinin ve ürünlerinin bağımsızlaşması ve kendi başına yabancı bir güç olarak insanı yönetir hale gelmesidir. Burada modern teknikle ilgili olarak ileri sürülenleri örnek olarak düşünebiliriz. Bu ücretli emek de nasıl olmaktadır? Ücretli işçi kapitalistiyle bir alışveriş ilişkisinde bulunmaktadır. Ücrete karşı emek gücü, bu değiş tokuş ilişkisi aynı zamanda bir sömürü ve egemenlik ilişkisi olmaktadır. Çünkü kapitalist artı değere el koymakta ve böylece kendi servetiyle kendi toplumsal iktidarını genişletmektedir. İşçi emek gücünü pazarda satarak kapitalisti ya da daha genel olarak sermayeyi güçlendirmektedir. Onun kendi emek ürünleri sermayeden yana geçmekte ve sermayeyi gittikçe artan bir biçimde geliştirmekte ve güç sahibi kılmaktadır. Kısacası sermaye ücretli emekle yaşamaktadır. Bu emek kendisinin sonunda boyun eğeceği gücü durmadan bizzat üretmektedir. İşçi yaşamak istiyorsa kendisini bu gücün boyunduruğuna sokmak, yani kendi emek gücü üzerindeki tasarruf hakkını satmak zorundadır. Oysa o bu hakkı sattığı zaman ürünü de ona karşı bağımsızlaşmakta ve bizzat ona karşı bir durum almaktadır. Meta'nın ücretli emeğin ve sermayenin bu kendi başına buyruk olmuş ve şeyleşmiş dünyasına girip uyum sağlamak insanın varoluş şartı haline gelmektedir. Kendi başına buyruk bu nesneler dünyasına uygun düşen insan ilişkileri, meta ilişkileri, egemenlik ilişkileri ve rekabet ilişkileri toplumsal hayatın bütün alanlarına nüfuz etmektedir. Onlara şeyleşmiş, dondurulmuş, pıhtılaşmış, kodlanmış halde bireyin karşısına yabancı ve tehditkar bir dünya olarak çıkan çok çeşitli yönetmeliklerde, hiyerarşilerde ve yasalarda rastlamaktayız. Daha önce ücretli işçiyle ilgili olarak söylenenler, ilkesel açıdan hizmetli, yönetimde çalışan memur ya da yardımcı, yargıç vesaire için de geçerlidir. Onlar da emek güçlerini karşılarında buldukları ve kendilerinin amiri durumundaki sisteme verirler. Çünkü bu sistem kendi nesnel yasallığı ve iktidar gücüyle onları boyun eğmeye zorlar. İnsanın yarattığı ürünlerin onun üzerinde bir güce sahip olması ne tekniğin doğasındandır ne de mutlaka son derece karmaşık olan iş bölümündendir. Bu insani toplumsal faaliyetin belli tarihi örgütlenme biçimlerinden ileri gelmektedir. İlk belirleyici biçim meta alışverişi, ikincisi de paranın ortaya çıkmasıyla zorunlu olarak birinciden doğan ve yabancı emek gücüyle yabancı emek ürünlerine özel olarak el konulması biçimidir. Ne zamanki insan meta fetişizmini iyice kavrar, toplumsal güçlerde kendi faaliyetini ve kendi gücünü yeniden bulur ve ne zamanki yabancılaşmış bilincini yabancılaşmanın bilincine dönüştürmeyi başarır, işte o zaman kurtulabilir ve kendini toplumsal özne olarak yeniden tanıyabilir. B. Korkunun kaynağı olarak yabancılaşma. Yabancılaşma öznel planda toplumun anonim güçlerin tehditkar yönetimi olarak algılanmasında kendini gösterir. Ben çalışıyorsam kendimi bu güçlerin elinde oyuncak gibi hissederim. Daha çalışmaya başlamadan işimi elimden almışlardır. Çünkü benim faaliyetim üzerinde tasarruf sahibi olan ben değil onlardır. İşimde kendimi değil onları algılar ve gerçekleştiririm. İşimi onların yasasına göre ve onların yargı gücü önünde yapıyorumdur. Oysa ben işimde acı çekerken çalışmam sayesinde yaşayan onlardır. Meğer ki kendimi bu toplumsal güçlerle özdeşleştirecek kadar kendime yabancılaşayım, örneğin küçük bir memurun kendisini çalıştığı yönetim yeriyle özdeşleştirmesi gibi. Kapitalist toplumun insanını düşünelim. Okulda, büroda, fabrikada yönetmeliklerden, düzenlemelerden ve keyfiyet icabı durumlardan ibaret bir sisteme sıkı sıkıya bağlanmıştır. Genel durum hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Kendisine gösterilmiş küçük bir işlevi yerine getirmeye muhtaçtır. Hayatını ayarlayan bütün dış faktörler, toplumsal ahlak da dahil olmak üzere, başından itibaren kendisine yabancı ve onun dışında var olan güçler olarak önüne sürülmüştür. Hayatını sürdürmek istiyorsa, uyum sağlamak ve karşısındakilerin istediğini yapmak zorundadır. Çevresindeki insanlar da uyum sağlamışlar, bu yabancı mekanizmanın bir parçası haline gelmişlerdir. Bu durumda o ezici üstünlüğe sahip anonim bir güç karşısında bulmaktadır kendini. İnsanlarla değil mercilerle ilişki halindedir artık. Hayatı artık onun değil topluma biçim veren anonim güçlerin elindedir. Böylesine topyekün yabancı kaynaklı belirleniş ise ancak varoluşa yönelik bir tehdit olarak yaşanır. Bu teslim edilmişlik duygusu yabancılaşmış, hayatın temel anlayışı olmuştur. Teslim edilmiş olmak, yabancı güçlerin elinde oyuncak olmak korku demektir. Yabancılaşmış insan korkuyu bile doğal ve kendisine yabancı bir güç olarak yaşar. Bizim burjuva varoluşçu filozoflarımız yabancılaşmış insanın bu ön yargısını bir felsefe halinde geliştirmişlerdir. Söz konusu felsefe varoluş korkusunu insan varlığının şartı, sonuçta hayatın temeli olarak anlamaktadır. Marx'ın hakkı vardı. Toplumsal varoluş insanın bilincini belirler. Elbette filozofların bilincini de belirliyor. Şimdi korkuyu daha eksiksiz olarak anlamak üzere yeniden ele alalım. Korkuyu sınav korkusu olarak nitelendirmiştik. Çoğu kez işin sonu baştan bellidir, mahkumiyet kesindir. Kafka'nın davasını ya da Jones adlı filmi düşünelim. Çevre yalnızca insanları yöneten yabancı bir güç değil, aynı zamanda onların yargıcı olarak da egemendir. İnsandan ayrılan toplumsal güç onu şimdi anonim yargı gücü olarak yakalamaktadır. Çevredeki insanlar bu gücün tehditkar temsilcileri durumundadır. Sartre şöyle diyor. İlke olarak başkası bana bakan kimsedir. İmkanlarımın saklı ölümü. Görülmüşlüğüm beni böylece benim olmayan bir özgürlüğe karşı koyamayacak bir varlık olarak oluşturur. Üstün durumdaki başkasının yargılayan bakışlarında insan kendi bağımsızlığını kaybetmektedir. Yabancılaşmış insanın çevresi bu yargı gücünü nereden almaktadır? Nedenlerden birini insan ilişkilerinin meta karakterini anlatırken belirtmiştik. Başkasının yani alışveriş ilişkisinde karşı tarafın benim hakkımda verdiği yargıya olan ve metanın karakterinden ileri gelen bağımlılık. Değişim ve değerlerimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, sevgi, saygınlık ve hayranlık görüp görmeyeceğim hep bu yargıya bağlıdır. Çevrenin yargı gücü için ikinci neden, uygulamalarıyla kendi yabancılaşmalarını çocuklarına aktaran ana babaların verdiği eğitimde bulunmaktadır. Bu bağlamları aydınlatabilmek için şimdi Marksist ve psikoanalitik kategorileri bir araya getirmek gerekiyor. Ancak böyle teorik bir incelemeye girişmektense örnek vermek daha yerinde olacak. Anne ve babaların bilinen bir uyarısı vardır. Bu yapılmaz. Kendilerine bunu yapmayanın kim olduğunu ve neden yapılmadığını soracak olsak, ana baba çoğu durumlarda mantıklı bir cevap vermeyecektir. Gayet açık. Burada olmayan özne çocuğa işte kişinin boyun eğdiği o anonim güçleri bildirmektedir. Sonuç olarak bu yabancılaşmanın sözde tipik bir ifadesidir. Anne ve babanın neden sorusunu mantıklı olarak, örneğin çocuğun kendisinin ya da başkalarının bu durumda zarar görebileceğini açıklayarak cevaplandırmadaki yetersizliği şunu son derece belirginleştirmektedir. Çocuğa aktardıkları ahlak artık insani olarak insanın hizmetinde olmayıp sanki bir doğa ya da tanrısal güç gibi onun dışında ve üzerinde bulunan bir ahlaktır. İşte bu ahlak anonim bir güç kılığında ortaya çıkmakta ve bu niteliği içinde herhangi bir açıklamayı da gereksiz kılmaktadır. Ancak çocuk kendisini anonim güçlerin boyunduruğuna bırakmayı tamamen ana babanın reel cezalandırma zoruyla öğrenir. Ödüllendirme ya da cezalandırma aracılığıyla çocuk üzerinde yargıç işlevi uygulayanlar bu durumda ilk olarak anne ve babalarla diğer eğitimcilerdir. Böylece onlar o anonim öznenin zorunu temsil etmektedirler. Ana babanın bu yargı zoru, psikoanalizin açıkladığı bilinç dışı hareketler yoluyla sürekli olarak canlı kalmakta. Daha sonra da toplumun anonim güçlerine devredilmektedir. Çocuğun anne ve babasının ezici gücü karşısında duyduğu korku, ileride yetişkinlik çağında onun kurumlardan ve toplumsal otoritelerden duyduğu korkuda yaşamaya devam etmektedir. Çevreyle olan bir çatışma durumunda insanlardan her biri böyle korku üreten bir otorite niteliğine bürünmektedir. Anne ve babanın yargıç zoru ile anonim toplumsal güç bu insanda birleşir ve onu geçici olarak bir yargı merceği düzeyine çıkarır. Bana düşen de bu yargı merceği karşısında hesap vermek ve kendimi kanıtlamaktır. Onun bakışlarına ve yargısına terk edilmişimdir. Yabancılaşmanın korku uyandıran çemberi burada kapanıyor. Egemenliğini kendi ürünlerine terk etmiş olan insan, kaybettiği bu egemenliği çevresindeki insanlarda yeniden ama bu kez kendisinin boyun eğdiği yabancı bir egemenlik olarak yaşamaktadır. Topyekün meta ekonomisinde insanlar arası dayanışma tam iki kez parçalanmıştır. Birincisi çünkü insanlar insanın değil de değişim değerinin önem taşıdığı sonu olmayan bir pazarda ekonomik karakter maskeleri olarak karşılaşmaktadırlar. Bunu insanlar arası ilişkilerin meta karakteri konusunda anlatmıştık. İkincisi çünkü insanlar bu pazarda anonim toplumsal gücün temsilcileri olarak karşılaşmaktadırlar. Bu iki durum onlarda bir yalıtılmışlık ve korku ana duygusunun doğmasına yol açacaktır. Kendi başına buyruk güçler yabancılaşma içindeki insanı öznesizliğe ve derin bir edilgenliğe mahkum ederler. Bunları da dindirmeye ışıklı reklamlardan, spor arabalardan ve kariyerlerden oluşan bütün gösterilerin bile gücü yetmez. Aslında yabancılaşmanın doğurduğu korkuyu egemenlik korkusuyla meta korkusundan ayıramayız. Yani tıpkı yabancılaşmayı meta ve egemenlikten ayıramadığımız gibi. Böyle görüldüğünde egemenlik, meta ve yabancılaşma olarak yapılan sınıflandırma mantıki olarak tam anlamıyla doğru değildir. Ama öte yandan bunu kağıt üstünde bir biçimde ayırdıysak da bunun nedeni korkunun ortaya çıkışındaki her bir açıyı belirgin olarak ön plana çıkarma isteğidir. Ayrıca bu sırada nasıl gözlemlersek gözlemleyelim, kapitalist üretim ilişkilerinin zorunlu olarak korkuya yol açtığını göstermek istedik. 5. Başarı ilkesi. A. Başarı ilkesinin ekonomik ilişkilerden ortaya çıkması. Kapitalistler güçlerini ve zenginliklerini yabancı emeğin verimine el koyarak kazanmaktadırlar. Onların serveti somutlaşmış emektir. Toplum ne kadar çok çalışırsa kapitalistlerin serveti ve gücü de o kadar büyür. Sermaye emek karşısında ne kadar bağımsızlaşırsa, sermaye birikimi emeğin ne kadar son amacı haline gelirse, soyut emek verimliliği de emeğin somut içeriği karşısında o oranla bağımsızlaşacaktır. Daha önce söylediklerimizi hatırlayalım. Kazancı sağlayan sadece emek ürünlerinin değişim değeridir ve kapitalist üretimin tümü kullanım değeri üzerinden değil, değişim değeri esas alınarak yapılır. Değişim değeri nitelik açısından son derece farklı metalarda aynı olabilen tamamen soyut bir büyüklüktür. Demek ki önemli olan neyin üretildiği değil ne kadar üretildiğidir. Kâr açısından belirleyici olan emeğin türü ve içeriği değil, emeğin verimliliğinin niceliğidir. Zaman süresi ve yoğunluktur. Emeğin niteliği ya da metaların kullanım değeri ancak değişim değeri gerçekleştirileceği başka bir deyişle meta satılacağı zaman söz konusu olmaktadır. Öyleyse sırf değişim değerinin esas alınması, talebin artık bulunmadığı ve çeşitli yollara başvurulsa bile talebin uyandırılamadığı yerde sınırlarına ulaşmaktadır. Ancak talep sorunu çözülmüşse kapitalistler için ilginç olan yalnızca nicel emek verimliliğidir. Böylece soyut verimlilik, verimin anlamı ve içeriğinden tamamen bağımsız olarak kapitalist üretimin mutlak emri haline gelmektedir. Tabii bu arada adı geçen verimliliğin kimin için ve hangi amaçla yaratıldığı da önemli değildir. Bu emrin yerine getirilmesi işçiler açısından bir varoluş sorunu olmaktadır. Çalışma sırasında ihmalce davranan ya da daha istenilen verimi ortaya koymadan bu işin anlamını sormaya kalkan kapı dışarı atılacaktır. Ancak başarı ilkesi yani soyut verimliliğin verimin somut içeriği karşısında bağımsız olması yalnızca işçilerle sınırlı değildir. Bu ilke kapitalist toplumun genel ahlakına ve ideolojik değer sistemine çoktan yerleşmiştir. Tek başına başarının kendisi karar verebilmek için bir insanın öncelikli değer ölçütü haline gelmiştir. Bu bugün de kapitalist toplumun biricik ve genel bağlayıcı değer kategorisi olma yolundadır. Üretimdeki verimlilik yükselişinin zorunlu biçimde bilimsel araştırmalardaki planlama ve hesaplamadaki dağıtımdaki ve tabii ki yönetimdeki verimlilik yükselişiyle bağlantılı olduğunu düşünürsek, başarı ilkesinin bütün mesleklere ve hayatın bütün alanlarına sıçraması kolaylıkla kavranabilir. Bu sadece fabrika işçilerinin değil, bütün insanların başına gelen bir durumdur. Kapitalist ekonomi, özel kar çıkarları nedeniyle soyut başarının en yüksek değer kategorisi olarak eğitim ve öğretimde de kendini kabul ettirmesine büyük bir ağırlık vermektedir. Hristiyan Demokratik Birlik Partisi'nin federal milletvekili ve GKWW, bilim ve ekonomi tartışma çevresi üyesi olan Bay Dickens, bu topluluktaki bildiri ve tartışmaların özeti sayılabilecek bir yazısında şöyle demektedir. Yüksek öğrenime kayıtlı bir öğrenciye kendisinin en geç ne zamana kadar sınavlara hazır olduğunu söyleyebileceği bir yazıyla bildirilmelidir. Bu yazıda fakültenin özel izni olmadan söz konusu tarihi geçirmesi halinde kendisine sınıfta kalmış kabul edileceği de belirtilmelidir. Yüksek öğrenimleri sırasında öğrencilere aldıkları her ödev için bir zaman sınırlamasının olduğu tekrar tekrar öğretilmelidir. Daha sonraki yıllarda meslek hayatında bütün işler zaman baskısı altında olacaktır. Büyük bir kimya fabrikasının çözülmesi gereken bir sorunu varsa bu işletme alanındaki yarışta geri kalmamak için bu soruna rekabette daha çok zaman harcamamalıdır. Bu nedenle kişi daha öğrenciyken yapılması gereken ödevlerin zaman baskısı altında olduğunu öğrenmelidir. Bu alıntıda başarı ilkesi için bir başka neden gösterilmektedir. O da kapitalist rekabettir. Söz konusu ilke bundan sonraki bölümde özel bir korku kaynağı olarak ayrıca ele alınacağı için bu noktada daha çok ayrıntıya girmeye gerek yoktur. B. Korkunun kaynağı olarak başarı ilkesi. Başarı ilkesi insan ilişkilerini tek tek kişilerin başarısına ve becerisine göre düzenlemektedir. Yapabilmek, yapamamak kutuplaşması, yaşamakla ilgili hemen hemen bütün sorunlarda öncelikli bir yargı şemasına dönüşmekte, hayatın kendisi de korkuya yol açan, kendini kanıtlama durumlarından oluşan bir koşuya benzemektedir. Bir başarı ortaya koymak gerektiği anda başarısız olma tehlikesi de vardır. İnsan ya haddinden çok anlayışsızdır, ya çok zayıftır veya haddinden çok hassastır ya da çok korkaktır. Başarı ilkesi kaçınılmaz olarak bir işin üstesinden gelememe korkusuna yol açacaktır. Ve bu ilke, bütün faaliyetlerimiz ve ilişkilerimizde ne kadar derin yer etmişse, yapamama korkusu da bütün hayatımızın o kadar çok ayrılmaz bir parçası olacaktır.